Ayrım 36.
Oysa bana, yürü moruk. Bizim evde pencerelerden birinin kepengi tek çengel üstünde duruyor. Onu sağlam olarak yerine tak. Yoksa gece Allah vermesin rüzgar çıkarsa pencerenin camını tuz buz eder dedi. Nasıl, numarayı beğendiniz mi? Kendi kendime hapı yuttum diye düşündüm. Sonra karıya, ayol gece vakti kepenk takılır mı? Gündüz torbaya mı girdi? Yarın taksam ne olur? Yoksa sen aklını mı kaçırdın? Bunak cadı dedim. Buna ne karşılık verse beğenirsiniz? Ben hastayım, tek başıma hasta hasta yatmak canımı sıkıyor. Azıcık yanımda oturursan bir şeycik olmazsın, merak etme demez mi? Al sana bir tane daha. O zaman ona, koca karılardan birini çağır, yanında oturuversin. Ben toplantıdan dönünceye kadar, toplantıda Agafon Dubsov'a karşı koymam gerekiyor dedim. Gel gelelim o bana. Olmaz, ben sıkıntımı seninle paylaşmak istiyorum. Hiçbir koca karıya ihtiyacım yok dedi. Oldu mu sana üç, üç tane saçma sapan laf, o kadar işte. Şimdi insan böylesine bir hakarete seve seve boyun mu eğer, yoksa hemencecik başka bir yere göç eder de böylesine tedaviyi kabul etmez bir budaladan kurtulmaya mı bakar? Ben de işte böyle yaptım. Kendi isteğine göç ettim. Eve girer girmez fazla vakit geçirmeden hemen hop kendimi taşlığa attım. Oradan kapıya çıktım. Aceleyle kapının çengelini tahta sürgüye geçiriverdim. Kendim de yallah okula. Bizim evin pencereleri küçük, daracıktır. Koca karı ise biliyorsunuz ya, enine boyuna iri yarıdır. Pencereden dünyada geçemez. Tıpkı çitten geçemeyen bir dişi domuz gibi ortasında kalıverir. Bunu tecrübeyle biliyorum. Kaç defa öyle pencerede kala kaldı. İşte şimdi uslu uslu evde pinekleyip duruyor. İhtilalden önce olsaydı, musluk başında tüneyen cadı gibi derdim. Böyle oturuyor işte. Dışarı da çıkamaz. Şimdi kim gönüllüyse gitsin hapisten kurtarsın onu. Ben dünyada gözüne görünmemeliyim. Hiç olmazsa bir iki gün için birinin evinde misafir kalmalıyım. Ta ki bizim koca karı öfkesi geçip de biraz sakinleşinceye kadar. Ben budala değilim. Hayatımı tehlikeye atamam. Öyle koca karıyla muharebe filan da yapmak işime gelmez. Öfkesinden beni bir çırpıda öbür dünyaya gönderiverir. O zaman ne olacak yani? Hiç. Savcı gelir, bir rapor yazar. Şıpka cephesinde yeni bir şey yok diye olur biter. Hayır, çok çok teşekkür ederim. Arzu eden buyursun bunları kendisi göze alsın. Zaten akıllı bir adam bunların hepsini söze hacet kalmadan anlar. Budala birine ise ister anlat ister anlatma. Gene anlamaz, gene anlamaz. Ömrünün sonuna kadar da budala kalır. Razmiyetnov sakin bir tavırla, "Sözünü bitirdin mi dede?" diye sordu. Sizin gibilerin karşısında insan ister istemez sözünü bitirmek zorunda kalıyor. Agafon'a karşı koyacaktım, geç kalmışım. Siz zaten onu partinize almışsınız. Belki böylesi daha iyi oldu. Ben de sizin düşüncenizde olabilirim yani. Koca karı için de içimden ne geliyorsa hepsini anlattım. Gözlerinizden anlıyorum. Hepiniz halimi anlıyor ve bana acıyorsunuz. Başka bir şey istediğim de yok zaten. Sizinle bol bol konuştum ya, oh rahatladım. Hep atlarla konuşacak değildim ya. Hiç olmazsa sizde birazcık olsun anlayış var. Benim baktığım beygirlerden ne de olsa bir parçacık daha anlayışlısınız. Nagulnov, otur dede. Yoksa gene lafının sonunu getiremeyeceksin. Gene sözlerini şaşırmaya başladın, diye emretti. Orada bulunanların beklediklerinin aksine Şukar dede hiç karşılık vermeden konuşmadan yerine döndü. Dudaklarında durumundan memnun bir gülümseyiş vardı. Tek gözü de öylesine parlıyordu ki orada bulunan herkes hemen kendisini yenilmiş hissetmediğini, karşısındakileri yendiğini düşünerek yerine döndüğünü anlıyordu. Arkasından dostça gülümsüyorlardı. Ne de olsa Gremyaçiğliler ona karşı çok iyi duygular besliyorlardı. Şukar dedenin neşesini yalnız Agafon Dubsov kaçırdı. Pek önemli bir kişiymiş gibi gururlu gururlu yanından geçerken Agafon çiçek bozuğu yüzünü gererek özellikle canını sıkmak ister gibi ''Sonunda cezanı bulacaksın dede, gel seninle vedalaşalım bari'' diye fısıldadı. Şukar birden olduğu yerde sanki dona kaldı. Kısa süre bir şey çiğniyormuş gibi dudaklarını kımıldattı. Sonra cesaretini topladı, titrek bir sesle sordu. Yani ne demek istiyorsun? Neden seninle vedalaşacakmışız? Çünkü bu dünyada yaşaman için çok az süren kaldı. Ancak bir iki bakışlık, üç dört nefeslik ömrün var. Daha horozlar ötmeye başlamadan kendini tabutta bulacaksın. Yani nasıl olur Agafoşa? Basbayağı olur işte. Seni öldürmeye hazırlanıyorlar. Şukar güç bela, kim? Diye sordu. Kim olacak? Kondrat Maydanlıkoğlu'na karısı. Kondrat karısını eve baltayı almaya gönderdi. Şukar'ın ayakları titremeye başladı. Dermanı kesildi. Hemen kendisine acıyormuş gibi bir tavırla yan tarafa çekilen Dubsov'un yanına oturdu. Şaşkın şaşkın. Peki beni neden öldürecekmiş? Diye sordu. Sen bunu düşünemiyor musun? Yani ona itiraz ettim diye mi? Tabii ya, eleştiri yüzünden adam öldürürler hep. Bazen baltayla, bazen de bıçakla. Senin hangisi daha çok hoşuna gider? Balta ile mi öldürülmek istersin yoksa tabanca ile mi? Hangisi hoşuna gider laf mı yani? Böyle bir işten kim hoşlanır? Şukar bunu öfkeyle sormuştu. Devam etti. İyisi mi sen bana söyle şimdi ne yapacağımı. O budala heriften kendimi nasıl koruyayım? Daha sağsın ya, hemen gidip işi yönetim kuruluna bildir. Başka çaresi yok. Şukar dede biraz düşündükten sonra bu teklifin yerinde olduğunu kabul etti. Öyle yapmalı ya, hemen gidip Makaruşka'ya şikayet edeyim. Peki o Allah'ın belası Kondraşka benim yüzümden hapse girmekten korkmuyor mu? Söylediğine göre korkuyormuş. Şukar dede için bana 1 yıl, bilemedin 2 yıl hapis verirler. Oysa ben bu süreyi rahatça geçirebilirim hapiste. Öyle ihtiyarlar için fazla hapis cezası vermiyorlar. Artık ıskarta olan gereksiz adamlar için azıcık ceza veriyorlar, dedi. Hava alır iti oğlu it. Tam 10 yıl verirler be. Bunu çok iyi biliyorum. Şukar dede kendini tutamayarak son sözünü öfkeyle avazı çıktığı kadar bağırarak söylemişti. Bunun üzerine Nagulnov hemen sert bir tavırla, ''Eğer bir daha boğazına bıçak saplanmış koç gibi bağırmaya kalkarsan seni toplantıdan kapı dışarı ederiz.'' dedi. Dubsov, ''Usludur.'' dedi. ''Ben seni evine kadar götürürüm, merak etme. Kimsenin sana bir şey yapmasına fırsat vermem.'' diye söz verdi. Ama Şukar karşılık bile vermedi. Dirseklerini dizlerine dayamış, başını ta önüne eğmiş öyle oturuyordu. Uzun uzun, inatla, ikide bir alnını kırıştıra kırıştıra bir şeyler düşünüyordu. Sonra ansızın fırladı. Etrafındakileri ite kaka başkanlık divanına doğru koştu. İhtiyarın arkasından bakan Dubsov, onun Nagulnov'un kulağına eğilerek bir şeyler fısıldadığını, eliyle önce kendisini, sonra da Kondrat Maydanlıkov'u işaret ettiğini gördü. Nagulnov'u güldürmek hemen hemen olanaksız bir şeydi ama bu sefer o bile kendini tutamadı. Dudaklarının ucuyla gülümserken Dubsov'a bakarak ona darılır gibi başını salladı. Sonra Şukar'ı yanına oturttu. Otur buraya Allah aşkına. Oraya buraya burnunu sokma. Yoksa başına bir iş getireceksin diye fısıldadı. Biraz sonra sakinleşen aynı zamanda üstün bir duruma geçtiğini belirtmek istiyormuş gibi gururlu tavırlarla oturan Şukar, Maydanlıkov'un kendisine baktığını görünce kendi durumundan hoşnutluk duyarak sağ elini sol dirseğinin altına soktu ve baş parmağını işaret parmağıyla orta parmağının arasından çıkararak bilinen işareti yaptı. Kondrat derin bir şaşkınlık içinde kaşlarını kaldırdı. Şukar ise Makar'ın yanı başındayken kendisini tam güvenlikte hissettiği için bu sefer aynı işareti sağ eliyle tekrarladı. Yanında oturan Antip Graç, Maydanlıkov'a ''İhtiyara bak be, neden sana öyle işaretler yapıyor?'' diye sordu. Kondrat canı sıkılarak ''Ne bileyim ben?'' dedi. Kim bilir aklına ne isti gene. Farkındayım artık iyice bunamaya başladı. Zaten o yaşta kim bunamaz. Sonra ömrüm boyunca az çekmedi zavallı. Eskiden iyi geçinirdik. Şimdi nedense bana kızıyor. Ona bir sormalı. Neden kızıyor bana öyle? Şukar dedenin biraz önce oturduğu yere bakınca birden hafifçe güldü. Antipi dirseğiyle dürterek... Ayol o biraz önce Agafon'un yanında oturuyordu. O namussuz Agafon yok mu? Herhalde beni kötülemek için kulağına kim bilir ne pislikler fısıldamıştır. İhtiyar da çileden çıkmıştır. Ben de neden bana kızdığını bir türlü anlayamıyordum. Şimdi çaktım. Bizim Şukar artık çocuk gibi oldu. Ne desen hepsine inanıyor. Masanın başında duran Davidov sabırla köylülerin tekrar yerlerine oturmalarını, gürültünün dinmesini bekliyordu. Beklemekten hiç hoşlanmayan Demko Uşakov, ''Söyle bakalım Davidov, söyle, uzatma!'' diye bağırdı. Davidov, Razmiyotnov'la fısıldaştıktan sonra acele acele konuşmaya başladı. ''Merak etmeyin, sizi fazla tutmayacağım. Doğrusu bu. Şu anda özellikle kolhozcu kadınlarımıza bazı şeyler söylemek istiyorum. Çünkü karşınıza çıkaracağım sorun daha çok onları ilgilendiriyor. Bugün parti toplantısına aynı zamanda bütün kolhoz üyelerimiz de gelmiş. Biz komünistler aramızda tartıştıktan sonra size bir teklif yapmaya karar verdik. Bizim fabrikalarda çoktandır çocuk yuvaları anaokulları var. Küçük çocuklar bu yuvalarla anaokullarında dadıların ve eğitimcilerin yardımıyla bakılıyor, besleniyor, dinleniyorlar. Bu söylediğim doğrudur arkadaşlar. Çocuklar yuvadayken anneleri çalışıyor. Yavruları içinde hiç üzülmüyorlar. Çocuk bakımından kurtuldukları için de daha serbest çalışabiliyorlar. Biz de kolhozumuzda neden bir çocuk yuvası açmayalım? Elimizde kulaklardan kalma iki ev var, boş duruyor. Kolhozumuzda süt, ekmek, et, buğday ve daha başka şeyler de var. Doğrusu bu. Mini mini hemşerilerimize bol bol yiyecek sağlayabiliriz. Bakımlarını da sağlamak elimizde. Öyleyse ne duruyoruz sanki? Neredeyse hasat başlayacak. Kadınlar tarlaya çıkma konusunda bizde pek istekli davranmıyorlar. Bu bakımdan durumumuz, açık söyleyeyim, hiç de iyi değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Ne dersiniz? Kolhozcu bacılar, bizim bu teklifimize razı mısınız? Gelin oylama yapalım. Çoğunluk oy verirse hemen şurada kararlaştırırız. Bir daha bu konu için boşuna toplantı yapmayız. Kim onaylıyor bu teklifimi? Ellerinizi kaldırın. Rica ederim. Çok çocuklu bir kadın olan Turilli'nin karısı, "Böyle iyi bir şeye kim karşı gelir ki?" diye bağırdı. Yanında oturan kadınlara bakıp herkesten önce elini kaldırdı. Sıraların üzerinde oturanlarla kapıda toplanmış kadın ve erkekli kolhozcuların elleri orman gibi havaya kalktı. Kimse bu teklife karşı gelmiyordu. Davidov ellerini ovuşturdu, memnun memnun gülümsedi. "Demek çocuk yuvası açmamız oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. Buna çok sevindim sevgili hemşeri arkadaşlarım. Hepinizin böyle aynı düşüncede olması, parmağımızı tam ihtiyacın üzerine bastırdığımızı gösteriyor. Doğrusu bu. Hemen yarın işe başlarız. Çocuk anneleri, yarın saat 6'dan sonra kolhoz idaresine gelin. Yemek işini bitirir bitirmez gelebilirsiniz. Çocuklarınızı yuvaya yazdırın. Aranızda tartışın. İçinizden bir aşçı kadın seçin. Derli toplu olsun. Güzel yemek yapmasını da bilsin. Ayrıca 2-3 tane de temiz giyimli, çocuklara karşı şefkatli davranan arkadaş bulun. Onları dadı olarak alacağız. Çocuk yuvasına baş öğretmen olarak bölgeden birini isteyeceğiz. Okumuş yazmış bir kadın olsun. Hesap yapmasını da bilsin. Doğrusu bu. Biz aramızda tartıştıktan sonra şu karara vardık. Çocuk yuvasına dadı ya da aşçı olarak girecek olan kadınlara tam birer iş gününün karşılığı kadar ücret vereceğiz. Baş öğretmene ise devlet ne veriyorsa ona ödeyeceğiz. Bunu yaparsak fakirleşmeyiz. Doğrusu bu. Bu öyle bir işti ki masraftan kaçınmak doğru olmaz. Zaten yaptığımız masrafları tarlada fazladan yapılan işlerle ödeyecek. Bunu size sonra hesaplayarak ispat ederim. Yuvaya 2 yaşından 7 yaşına kadar olan çocuklar alınacak. Soracağınız bir şey var mı? Kolhoza son girenlerden biri olup da daha kısa süre öncesine kadar kendi başına çalışan Yefik Krivoşeyev, "Birer iş günü ücreti vermek azıcık fazla olmayacak mı? Çocukla uğraşmak, tarlada orak sallamakla aynı şey mi?" diye kararsız bir tavırla sordu. Ama bunu sorar sormaz öfkeli kadın sesleri öylesine bir uğultuyla etrafı doldurdu ki kulakları sağırlaşan Yefim önce her yandan bir oğlun arıları gibi sıkıştıran kadınlardan kurtulmak istercesine yüzünü buruşturarak elini kolunu salladı. Sonra işin kötüye varacağını anladı. Sıranın üzerine fırlayarak gür bir sesle şaka eder gibi konuştu. "Kendinize gelin sevgili bacılarım. Allah aşkına kendinize gelin. Ben o sözleri laf olsun diye söyledim. Aptallığımdan attım işte. Çok rica ederim. Bırakın beni dışarı çıkayım. Yumruk sıkıp da üzerime varmayın. Arkadaş Davidov, yeni kolhozcunun imdadına yetiş. Burada ölmek er meydanında ölmek değil ki. Bizim karıların ne bela olduğunu biliyorsun." Kadınlar avaz avaz çeşit çeşit seslerle bağırıyorlardı. "Seni ahlaksız namussuz, ayol sen hiç çocuk baktın mı ömründe? Aşçı diye çocuk yuvasına alalım onu, koca şişkoyu. Hayır hayır, dadı diye alalım. Çocuklarla sabahtan akşama kadar bir gün uğraştın mı, gözün hiçbir şeyi görmez. Bir değil iki üç günü ücretini de istemezsin. Şuna bakın hele, söylenip duruyor it oğlu it. Ona iyi bir ders verelim kızlar, gevezelik ettiği zaman ölçüsünü bilsin diye. Belki de her şey patırtıya, gürültüye meydan verilmeden sona erecekti. Ne var ki Yefim'in şakacı sesi gerginliğin birden patlamasının başlangıcı oldu ve iş Yefim için hiç beklenmeyen bir yöne döndü. Kadınlar kahkahalarla onu sıranın üstünden alaşağı ettiler. Birinin esmer eli, Yefim'in kahverengi sakalını avucunun içinde sımsıkı tutuyordu. Sırtındaki yeni saten gömlek bütün dikişlerden çatır çatır yırtılmaya başladı. Naguno boşu boşuna avazı çıktığı kadar bağırarak kadınları uslu durmaya çağırıyordu. Oysa boğuşma devam etmekteydi. Bir dakika sonra gülmekten utancından kıpkırmızı olan Yefim'i el birliğiyle ite kaka koridora çıkardılar. Ama gömleğinin yırtılmış iki kolu da sınıfta kalmıştı, yerlerde sürükleniyordu. Sağlam bir tek düğmesi kalmayan gömleği ise yakadan eteğine kadar sökülmüş olarak parça parça üzerinden sarkıyordu. Gülüşerek etrafını sarmış olan kazakların arasında Yefim de ayakta durmaya çabalıyor, gülmekten nefesi tıkanıyormuşçasına "Gördünüz mü bizim belalı karıları?" diyordu. "Felaket yahu, ilk kez onlara karşı çıktım, bakın başıma neler geldi." Öte yandan da utangaç bir tavırla kuşağını kavuşturmaya çalışıyordu. Böyle sırtımda tentene haline gelmiş gömlekle evde karının gözüne nasıl görünürüm? Bizi zarara soktun diye beni hemen kovar. Ne yapalım? Bari şu kardede ile beraber bir dulun evine geçici bir süre için misafir olalım. Başka çaresi yok. 24. Bölüm. Toplantı gece yarısından çok sonra dağıldı. Bütün yollarda, yan sokaklarda hararetli hararetli konuşarak ağır ağır insanlar yürüyor, her avluda kapılar gıcırdıyor, gecenin derin sessizliği içinde kapıdaki sürgüler çıkırdıyor, ara sıra orada burada bir kahkaha duyuluyor, gece vakti bu kadar kalabalığa, patırtıya alışmamış, aynı zamanda uykularından uyanmış köpeklerin tiz savlamaları bütün Gremyaçi Log'u çınlatıyordu. Okuldan son çıkanlardan biri Davidov'du. İçeride bütün binaya yayılmış o boğuk, kirli havadan sonra sokaktaki taptaze, aynı zamanda soğuk görünen havayı derin derin içine çekerken hafifçe esen rüzgarın arasında tanıdık bir koku seziyor gibiydi. Önünden iki kişi yürüyordu. Davidov sesleri duyunca elinde olmayarak gülümsedi. Şukar dede ateşli ateşli konuşmaktaydı. Ben de o insafsız herife aptallığımdan inandım. Kondrat'ın benim o eleştirmeme, kendi suçlarımızı açıklama kuralına uygun olarak söylediklerime gerçekten kızdığını, bu yüzden beni idama çarptıracağını sandım. Öyle bir korktum ki kendi kendime, kolay şey mi yani, ya Kondrat eline gerçekten bir balta alsa? Görünüşte sakin, uslu adama benziyor ama ne yapacağını, ne edeceğini Allah bilir. Öfke arasında baltayı bir savurdu mu kafamı karpuz gibi ikiye yarı verir diye düşündüm. Nasıl oldu da o serseri Agafoşka'ya inandım? Kendim de anlamıyorum. Bir kere o bana bir kötülük etmeden duramaz vallahi. Sonra ömrü boyunca ona buna boş boğazlık eder durur. Sanki ağzındaki dil değil, her deliğe giren bir paçavra. Trofim'e benim öyle gözü pek bir adam olduğuma bakmadan, üstüme atılıp oramı buramı boynuzlamayı öğreten de gene o itoğlu ittir. Bunu çok iyi biliyorum. Kendi gözümle gördüm Trofim'i o canavarca davranışlara alıştırırken. Ama o zaman ne bileyim hayvanı bana karşı kışkırttığını, ömrümü kısaltmak için hayvana çeşit çeşit şeyler öğrettiğini. Naguno Şukar dediği sakinleştirmek için kalın kısık bir sesle ''Sen de ona inanma, hiçbir sözüne, hiçbir davranışına güvenme, daima her halinden şüphe et, Agafon şaka etmeye bayılır, herkese şaka yapar, huyu öyle onun.'' diyordu. Şukar dede ile Nagunov herhalde daha okuldayken başlamış olan konuşmaya devam ede ede Nagunov'un bahçe kapısından birlikte girdiler. Davidov da arkalarından gitmek istediyse de sonra vazgeçti. En yakın yan sokaklardan birine saptı, biraz yürüdü. Birden çite dayanmış Vaya Harlomova'yı gördü. Genç kız ona doğru bir adım attı. Artık ufalan ay çok solgun bir ışık yansıtıyordu. Ama Davidov gene de kızın dudaklarındaki hüzünlü, utangaç gülümseyişi fark etti. Ben de sizi bekliyordum. Eve giderken daima bu sokaktan geçtiğinizi biliyorum. Çoktandır sizi görmedim de arkadaş Davidov. Davidov içinde bir memnunluk duyarak, ''Ya, gerçekten öyle oldu. Seninle uzun süredir görüşmedik, bağrı yanık var Yuha.'' dedi. ''Bu arada sen adam akıllı büyümüş, güzelleşmişsin. Doğrusu bu. Nerelerde geziyordun?'' ''Ya otları biçiyor, ya ayrık otlarını söküyor, ya da evde iş yapıyorum. Ama siz bir gün olsun gelip beni görmediniz. Herhalde bir kez olsun beni hatırlamadınız bile.'' ''Herkese de çabucak güceniyorsun yavrum. Bana darılmamalısın. Benim hiç vaktim yoktur. Bir sürü işim var. Hep onlarla uğraşır dururum. Bazen haftalarca tıraş olamadığımız, günde bir kerecek yemek yiyemediğimiz oluyor. Anladın mı? İşler o kadar bastırdı işte. Neredeyse hasat başlamak üzere. Sen beni burada niçin bekliyordun? Bir şey mi söyleyecektin? Anlamıyorum seni. Bir tuhaf kızsın. Bir üzüntün mü var, yoksa bana mı öyle geliyor?'' Davidov genç kızın dolgun, gergin kolunu dirseğinden biraz daha yukarıdan hafifçe sıkarak anlayışlı bir tavırla gözlerinin içine baktı. ''Söyle, gerçekten bir derdin mi var senin ha? Anlat bakalım.'' ''Siz eve mi gidiyorsunuz? Bu saatte başka nereye giderim?'' ''Ben ne bileyim nereye gidersiniz. Size bütün kapılar açıktır. Eğer eve gidiyorsanız yolumuz aynı. Beni bizim evin kapısına kadar geçirir misiniz?'' Davidov şakacı bir tavırla genç kızın koluna girerek, ''Tabii geçiririm.'' dedi. ''Ne tuhaf çocuksun sen. Hiç denizciler yaşları geçmiş olsa bile genç kızları evlerine kadar götürmeyi reddederler mi? Haydi bakalım, ayağını uydur bana. Bir, iki, bir, iki. Şimdi anlat bakalım, nedir derdin? Ne varsa içinde hepsini dök. Bir başkan her şeyi bilmeli, doğrusu bu. Başından sonuna kadar her şeyi.'' Davidov birden parmaklarının altında Varya'nın elinin titrediğini, adımlarını kararsız bir tavırla attığını, ikide bir tökezlediğini fark etti. Hemen sonra da genç kızın hafifçe hıçkırdığını işitti. Bunun üzerine o şakacı tavrını bırakarak endişeyle yavaşça, ''Sen gerçekten gözü yaşlı olmuşsun Varyuha, ne oldu sana böyle?'' diye sordu. Gene durakladı. Genç kızın gözlerinin içine bakmaya çalıştı. Varya gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü Davidov'un geniş göğsüne yasladı. Davidov hiç kımıldamadan duruyor, güneşten sararmış kaşlarını ya çatıyor ya da şaşkınlıkla yukarı doğru kaldırıyordu. Davidov genç kızın hıçkırıklar arasında güçlükle ''Beni Vanka Obnizova istiyorlar.'' dediğini işitti. ''Annem gece gündüz dırlanıp duruyor. Ona varacaksın. Onlar rahat bir hayat yaşıyorlar. Sen de rahat edersin.'' diyor. Genç kızın yüreğinde belli ki bir günde değil, uzun süredir toplanmış olan acı, üzüntülü bir çığlık halinde ansızın dökülüverdi. ''Allah'ım, ben ne yapacağım şimdi?''